Ayrım 21, sayfa 192. Hoyrat bir merakla girmiş yerleşmişti bile benim dünyama. Koyu gölgeli, kara Humbertistan'a. Çevresine şöyle bir göz atmış, çoğu şeyi sevimsiz bulmuş ama gülüp geçmişti. Artık ne zaman düpedüz nefrete benzer bir duyguyla dönüp çıkıp gidecek diye bekliyordum. Okşayışlarımdan hiçbir zaman ürpermediği gibi bütün ince düşünceliklerime karşılık olarak da görüp görebileceğim tiz bir "Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen?" çığlığı olurdu. En cıcı çıkmış filmleri, en yapışkan şekerlemeleri benim ona sunabileceğim bu harikalar ülkesine yeğe tutardı. Hamburger mi, humburger mi denildiğinde hemen birincisine ikincisine hem de hiç yaşamayan bir kesinlikle değişiverirdi. Size az önce uğradığım kafeteryanın adını söylemiş miydim? Dünyada aklınıza gelmez, Soğuk Kraliçeydi. Bunun üzerine kederli bir gülümsemeyle Lolita'ma Soğuk Prenses adını takmıştım. Bu şakadaki arzuyu anlamamıştı. Yok sevgili okuyucu, hiç kaşlarını çatma bana. Bir türlü mutlu olamadığım izlenimini yaratmaya çalışıyor değilim. Okuyucum öncelikle şunu anlamalıdır ki su periciğinin eline düşmüş, onun tutsağı olmuş büyülü yolcu, deyim yerindeyse mutluluk ötesi bir noktadadır. Çünkü dünyada bir su periciğini okşamakla boy ölçülebilecek mutluluk düşünülemez. Bu mutluluklar ötesi bir mutluluktur. Başka bir sınıfa, başka bir duyarlılık düzlemine aittir. Didişmelerimize, terbiyesizliklerine, yaptığı bütün mızmızlıklara, surat asmalara, durumun bütün bayağılığına, tehlikesine, korkunç çaresizliğine karşın hala kendi isteğimle seçtiğim gökleri cehennem alevlerinin renginde ama gene de cennet olan bu cennetin göbeğinde oturmayı sürdürüyordum. Durumumu inceleyen becerikli psikiyatrist, eminim Doktor Humbert vakası onu o kadar heyecanlandırmıştır ki tavşan gibi kulaklarını dikmiş dinliyordur beni. Lolita'mı alıp bir deniz kıyısına götürmemi, orada sonunda bir ömür boyu peşimi bırakmayan bir dürtünün giderilmesini, daha işin başında küçük misliyle geçirdiğim ve kafayı bozduğum yarım kalmış çocukluk aşkımın bilinçaltından silinip atılmasını yaşantılamamı istemiyorsa ne olayım? Ne yalan söylemeli yoldaş, gerçekten de bir deniz kıyısı aramadım değil. Ama öte yandan o serap benzeri boz renkli sulara varıncaya kadar yol arkadaşım öyle çeşitli ekler sunmuştu ki bana, o deniz aşırı krallık düşü, o Riviera aşkınlaştırması ya da her neyse bilinçaltının dürtüsü falan olmaktan çıkmış, sadece kuramsal bir heyecanın bilinçle izlenmesi halini almıştı. Bunu bilen melekler ona göre ayarladılar her şeyi. Atlantik kıyısındaki işe yarar bir kovuğa yaptığımız ziyaret kötü hava koşulları yüzünden berbat oldu. Bulutlarla kaplı ıslak bir gökyüzü, çamurlu dalgalar, sonsuzluğa doğru uzanan ama bir yandan da oldukça kötü niyetli bir sis, Riviera'da yaşadığım aşkın taze güzelliğinden, firuze mavisinden, gül pembesi rastgeleliğinden daha farklı ne olabilirdi? Meksika körfezinin oralardaki bir iki yarı tropik plaj ise yeterince güneşli olmalarına karşın zehirli yaratıklarla dolup taşıyor, kasırgalarla savrulup duruyorlardı. Sonunda Pasifik denen hortluğa bakan Kaliforniya'da bir kıyının oldukça sapa, gözden uzaklığına sığındım. Bulunduğumuz yerden çürümekte olan ağaçların ötesinde, plajın başka bir kesiminde ilk kez su kayağı yapan bir yığın izci kızın çığlıklarını duyabiliyorduk. Ne var ki sis ıslak bir battaniye gibiydi, kum ıslanmış, çamurlanmıştı. Donunun tüyleri diken diken olmuş, ıslak kumlara belenmişti. Hayatımda ilk olarak o anda bir fok balığından ne kadar zevk alırsam işte Lolita'dan da ancak o kadar hoşlanacağımı fark ettim. Yarayışlı bir deniz kıyısı bulmuş olsaydık bile artık çok geç kalmış olacağımızı, çünkü gerçek özgürleşme anımın çok daha önceleri gelip geçtiğini söylesem, bilmem çok bilmiş okuyucularım şöyle bir kulak kabartır mı? Evet, Annabelle ya da Dolores Hayes ya da Lolita, o altın kumral renkleri içinde, o külüstür verandada, derme çatma, yalancı ama bana yetip de artacak bir çeşit deniz kıyısı dekorunda, çevrede ikinci sınıf bir gölden başka bir şey yoktu, diz çöküp gözlerini kaldırıp bana baktığında, işte tam o anda özgürlüğüme kavuşmuştum ben. Neyse, modern psikiyatri ilkelerine bağlı değilse de onlardan etkilenen bu özel duyumları burada keselim. Sonuçta üzerlerinde kimsecikler yokken de, cansız güneş altında kavrulurken de adam almayacak kadar kalabalık olan bu deniz kıyılarından uzaklaştım. Lolita'yı da uzaklaştırdım. Ne var ki, çaresiz bir halde Avrupa'nın parklarını arşınladığım günleri hatırladığımdan olacak, hala açık hava etkinliklerine bayılır, dışarıda açık havada öylesine utanç verici doyumsuzluklar yaşadığım yarayışlı oyun alanlarını kollamaktan geri durmazdım. Bu konuda da hevesim kursağımda kalacakmış meğerse. Şimdi aktaracağım düş kırıklığı, hikayem gitgide mutluluğuma koşut ilerleyen sürekli bir tehlike ve bıkkınlığın anlatımı olacak ne yazık ki. Amerika'nın belki lirik, epik ya da trajik olan ama hiçbir zaman cenneti andırmayan ormanlarıyla ilgili bir yorum sanılmamalı. Bu ormanlar güzel, yürekleri burkacak kadar güzeldir. Benim küçük, cilalı oyuncak benzeri İsviçre'nin köylerinin, yeterince dillere destan edilen Alp dağlarının çoktan yitirdiği ürkek, masum, pek de dikkati çekmeyen kendini bırakıverişi, andıran bir kendini bırakıverişleri vardır. Eski dünyadaki o dağ yamaçlarında uzanan çayırlarda, yarayışlı, temiz pak derelerin kıyılarındaki yosunların üzerinde, üzerine adlar kazılmış meşelerin altındaki doğal oturma yerlerinde sayısız aşık kucaklaşmış, öpüşmüştür. Ama Amerika'nın ormanlarında açık hava aşıklarının, gelmiş geçmiş günahların ve kaçamakların en eskisi olan aşk kaçamaklarından bol bol yararlanması olacak şey değildir. Zehirli bitkiler oğlanın sevgilisinin kıçını yakar, Adı sana bilinmeyen böcekler oğlanınkini ısırır. Oğlanın dizlerini orman yüzeyindeki sivri nesneler, kızınkini böcekler çizer. Çevrenizde her an ha geldi ha gelecek yılanların, ne yılanı, soyu yarıya tükenmiş canavarların hışırtısını duymayı beklersiniz. Öte yandan üzerleri iğrenç kabuklu yırtıcı çiçeklerin yengeç kıskaçlı tohumları hem oğlanın siyah çorap bağlarına hem de kızın beyaz kısa konşlu çoraplarına takılmaktan geri durmaz. Biraz abartıyorum. Bir yaz öylesi tam ağaçlığın başladığı yerin altında kenarı hezeran çiçekleriyle bezeli kıvrıla kıvrıla akan bir dağ kaynağının orada arabamızı bıraktığımız geçitin 300 metre kadar yukarısında Föyülte ve ben gözlerden ırak romantik bir yer bulduk. Eğimli arazinin üzerine insan ayağı değmemiş gibiydi. Nefes nefese son bir çam tırmanarak çıktığı kayanın üzerinde hak ettiği derin soluğu alıyordu. Bir dağ sıçanı ıslık çalıp kaçtı. Lo otursun diye yere serdiğim diz örtüsünün altında kuru çiçekler usulca çıtırdıyordu. Venüs geldi geçti. Yukarıdaki eğimli araziyi taşlandıran, sivri kayalık ve altımızda boy atan bir çalılar karmaşası bizi hem güneşten hem insanlardan koruyor gibiydi. Heyhat, çalılıkların ve birkaç metre aşağımızdaki kayaların arasından sinsi sinsi kıvrılıp gelen belli belirsiz patikayı hesaba katmamıştım. İşte ipliğimizin pazara çıkmasına en çok yaklaşmamız burada oldu. Bu deney de kırda oynaşma arzularını bütün bütüne dizginlemeye yetti. İşimizi bitirmiş, tümüyle bitirmiştik, kollarım da ağlıyordu. Her açıdan oldukça gıpta edilecek bir yıl geçirmiştik. Bir de şu sağanak yağışlı hıçkırıklarla noktalanıp gittikçe sıklaşan efkar nöbetleri olmasaydı. Gözünü büyüyen tutkunun sabırsızlığı içinde daha bir an önce bana verdiği bir sözü geri almıştı. Yerde tepiniyor, hıçkır hıçkır ağlıyor, okşayan ellerimi çimdikliyordu. Bense memnun mesut gülüyordum. Var olduğunu ancak şu an bile bildiğim vahşi, inanılmaz, dayanılmaz ve korkarım sonsuza dek sürecek dehşet, mutluluğumun maviliğinde küçücük karanlık bir noktadan başka bir şey değildi. Öylece uzanmış yatıyorduk ki bakışlarım, zavallı yüreğimi ağzından getiren o korkunç irkilmelerden biriyle iki garip ve güzel çocuğun üzerime dikilmiş koyu renk gözleriyle karşılaştı. Biri küçük bir pan, öbürü ise süpericiydi. Birbirinin eşi düz, kara saçları ve solgun gergin yanakları ikiz değilse bile kardeş olduklarını açığa vuruyordu. İki büklüm durmuşlar, ağızları açık bize bakıyorlardı. Mavi oyun elbiseleri dağ çiçeklerini karışıyordu. Örtünmek üzere çaresizce diz örtüsünü çekiştirdim. Tam o sırada birkaç adım ötedeki çalılıkların orada puanlı kumaştan bir topa benzeyen şey yuvarlanıverdi. Yavaş yavaş yaklaşan kuzgun karısı kahküllü, tıknaz bir hanıma dönüştü. Elindeki demete bir yabani leylak daha ekleyiverdi. Sonra da döndü, omzumun üzerinden mavi zarç taşından yontulmuş gibi duran çocuklarının arkasından bize baktı. Şu anda vicdanım rahatsız eden bambaşka bir mesele bulunduğu için yürekli bir adam olduğumu biliyorum. Ama o zamanlar bunun bilincinde değildim ve nasıl o kadar soğukkanlı davrandığıma şaştığımı hatırlıyorum. Terden sırılsıklam, aklı yerinden oynamış, korkudan yaltaklanan ehli hayvanlara en zor koşullarda bile verilen o sakin mırıl mırıl emirle ne çılgın umutlar ya da nefretlerle titrer toy hayvanın kalçaları ne kara yıldızlar deşer uysallaştırır gönlünü. Lo'yu ayağa kaldırdım, ağır ağır yürüdük. Sonra koşarcasına aşağıya arabanın oraya yollandık. Arabanın arkasına gıcır gıcır bir station wagon park etmişti. Mavimsi siyah, pırıltılı sakallı, yakışıklı, Yahudi tipli bir adam, ipek gömlekli, leylak renkli pantolonlu pek sayın bir bay, büyük olasılıkla şişko bitki bilimcinin kocası, ciddi ciddi bulunduğumuz geçidin yüksekliğini gösteren bir tabelanın fotoğrafını çekiyordu. Yükseklik 3000 metreden fazlaydı. Soluk soluğa kalmıştım. Lastikler kumun üzerinde çatırdadı. Bir iki kere boşa döndü, yola koyulduk. Lo hala elbiselerini giymeye uğraşıyor, küçük kızların bırakın kullanmayı, bildiklerini bile aklından geçiremeyeceğim bir dilde bana sövüyordu. Hoş olmayan bazı başka olaylar da geçti. Örneğin bir keresinde şu sinema. O zamanlar Lo sinemaya tam anlamıyla tutkundu. Lisenin ikinci sınıfında sonraları bu tutkunun yerini olsa da olur, olmasa da olur türünden bir aldırışsızlık aldıydı. O bir yıl boyunca bilmiyorum, belki de 150-200 filmi oburcasına seçip ayırmadan silip süpürdük. Çok sık sinemaya gittiğimiz zamanlardaysa filmden önceki haber filminin aynı haftalık haber filmi değişik sinemalarda gösterildiğinden belki 6-7 kere arka arkaya gördüğümüz olurdu. Bizi kasabadan kasabaya izlediği oldu. En sevdiği türler sırasıyla müzikaller, gangster filmleri ve kovboy filmleriydi. Birincisinde gerçek şarkıcılarla dansçılar ölümle gerçeğin kapı dışarı edildiği kesinlikle üzüntü, geçirmez bir varlık düzleminde gerçek dışı bir sahne hayatı yaşarlar. Sonunda sahne delisi kızın beyaz saçlı, gözleri yaşlı, ölmesi olanak dışı olan babası şahane Broadway'de kızının yıldızlaşmasını alkışlardı. Gangsterlerin dünyası başka bir alemdi. Kahraman gazeteciler işkence görür, telefon faturaları milyarları bulur, yetersiz bir nişancılık gösterisinin kol gezdiği haşin bir ortamda kötü adamlar, lağımlar ve ambarlar boyunca hastalık derecesinde korkusuz polislerce kovalanırdı. Aynı polisleri ben çok daha az yoracaktım ileride. Tabii son olarak da abanoz gibi cilalı manzaralar, kırmızı yüzlü mavi gözlü kanunsuzlar, kükreyen körfez kasabasına gelen hanım hanımcık şirin öğretmenler, şah kalkanatlar, gösterişli kavgalar, kırağı tutmuş pencereyi tuzla buz ederek içeri sokulan silahlar, akıllara durgunluk verecek bilek güreşleri, tozlu eski moda mobilyaların çatırdayarak yerle bir olması, silah yerine kullanılan masalar, tam zamanında atılan ters taklalar, üzerine basılmasına karşın hala ağ bıçağına benzeyen eller, omurtular, yumruğun çenede tatlı bir sesle patlaması, mideye tekmeler, havada uçuşan palangalar. Herkül bile hastanelik edecek korkunç bir acı sahnesinden sonra sadece biraz ısınmış gözüken kahramanımızın güneşten yanmış yanağında kendisine oldukça yakışan yara izinden başka bir iz görülmez, şahane taş çatı gelinini kucaklamakla yetinirdi. Çocuklarla ve onların ılık, patlamış mısır kokan soluğuyla dolu küçük, havasız bir sinema salonuna girdiğimiz matineyi hatırlarım. Ay, perdedeki boynu fularlı şarkıcının üzerinde sarı sarı parlıyordu. Parmağı gitarının telleri üzerindeydi, ayağını da bir çam kütüğüne dayamıştı. Masum bir hareketle kolumu loğucumun omzuna dolamış, çenemi şakağına yaklaştırmıştım ki arkamızda oturan iki cadı fısıl fısıl akla gelebilecek en adi şeyleri söylemeye koyuldular. Bilmem duyduklarımı doğru duydum mu ama duyduğum kadarı elimi çektirmeye yetti. Tabii filmin geri kalanında gözlerimin önünde bir sistem başka bir şey değildi. Hatırlarım başka bir keresinde de dönüş yolculuğumuzda küçük bir kaleye çevrilen yolda gidiyorduk ki gene irkilerek kendime geldim. 3-4 kilometre önce Loya Beersley'de gideceği lisenin karışık öğretim yapılmayan, modern eğitim saçmalıklarına boş veren oldukça seçkin bir okul olduğunu söylemiştim ki Lo yalvarmayla hakaretin, ısrarla ağız kalabalığının, yırtıcı bir bayağılıkla çocukça bir çaresizliğin birbirine karışıp insanın kafasını karmakarışık eden bir mantık silsilesi izlediği o öfkeli bağırış çağrışlarından birine girişmiş, ben de kekeleyerek bir şeyler açıklamaya çalışmıştım. Deli gibi birbiri ardına sıraladığı sözlerin arasında ''Yok canım, seni dinleyecek kadar enayi miyim, kokuşmuş herif, bana istediğini yaptırtamazsın, seni aşağılık buluyorum'' ve benzeri sıkışmış kalmış, önümde dümdüz uzanıp giden yolun sürekliliğinde saatte 50 kilometre ile kayarcasına ilerliyordum ki iki devriye ışıldaklarını üzerime tutup arabamı kenara çekmemi söylediler. Durup dinlenmeksizin söğüp sen Loy'u susturdum. Adamlar bana ve ona kötü niyetli bir merakla baktılar. Birdenbire yanağında gamzeler açtı, benim orkide benzeri erkeklim karşısında hiçbir zaman takınmadığı gülücükler takındı. Bir anlamda Lo yasalardan benim korktuğumdan daha çok korkuyordu. Öyle ya, hele iyi yürekli memurlar bizi affedip de uslu uslu yola koyulduğumuzda göz kapaklarını gevşek uysal bir boyun eğme numarasıyla nasıl da kırpıştırmıştı. Bu noktada garip bir itirafta bulunacağım. Güleceksiniz belki ama yasal konumunun ne olduğunu bir türlü anlayamamıştım. Hala da bilmiyorum. Ha evet, bir iki ayrıntı biliyordum. Örneğin Alabama yasalarınca velisi bulunduğunuz çocuğun oturduğunuz adres mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemez. Minnesota, önünde saygıyla eğiliyorum. 14 yaşından küçük bir çocuğun bakımını sürekli olarak üstlenen akrabası varsa mahkemenin işe karışamayacağını söyler. Bir soru. İnsanın soluğunu kesecek kadar tapılası, ergenlik öncesi bir bebeğin üvey babası, sadece bir aylık bir üvey baba, sinirleri harap olmuş, kısıtlı fakat imkanlı geliri olan olgunluk çağında bir dul, ardında Avrupa'nın gölgelerini boşanmayla sonuçlanmış bir evlilik ve birkaç deliler evi bırakan bir adam akraba sayılabilir mi? Sayılabilir de doğrudan veli olabilir mi? Olmazsa ben kalkıp sosyal yardım müdürlüğüne gider, bir dilekçe yazar da, nasıl yazılır dilekçe, mahkemenin atayacağı bilir kişinin benim gibi uysal, neydi belirsiz biriyle tehlikeli doları seyizin arasındakileri araştırmasına katlanabilir miyim, buna kalkışmalı mıyım? Küçük ve büyük kasabaların genel kitaplıklarında suçlu suçlu başvurduğum evlilik, ırza geçme, evlat edinme üzerine yazılmış kitapların hepsi de üstü kapalı biçimde yaşı küçüklerin mutlaka velisinin devlet olduğunu söylemekle yetiniyorlardı. Adlarını doğru hatırlıyorsam Bilpen ve Zapel, evliliğin yasal sorunları üzerine yazdıkları göz dolduran kitapta kucaklarında annesiz kalmış küçük kızlar bulunan üvey babalar konusunda hiçbir şey söylemiyorlardı. Masum bir yaşlı kızın kütüphanenin tozlu derinliklerinden binbir zahmetle bulup çıkardığı en iyi dostum olan 1936 tarihli Chicago basımı bir sosyal yardımlaşma el kitabı şöyle diyordu. Yaşı küçük olan her çocuğun velisi olması gerekmez. Mahkeme bu konuda tarafsızdır. Ancak çocuğun durumu ciddi olarak tehlikeye girerse duruma el koyar. Anladığım kadarıyla ancak ciddi olarak kendi isteğiyle resmi makamlara başvuran kimseler veli tayin edilebiliyorlardı. Ama mahkemeye çıkıp başvuruların dinlenmesi ve melekler katına yükselmeleri aylar alıyordu. Bu arada cinlere, perilere karışmış güzel çocuk kendi haline bırakılıyordu. İşte Dolores Hayes'in durumu da buydu. Sonra duruşma, yargıç makamından birkaç soru, dava vekilinin insanın içine su serpen cevapları, bir gülümseme, bir baş işareti, dışarıda hafif bir yağmur çiseler, veli tayin edilmiştir. Ama gene de cesaret edemiyordum. Mahkemelerden uzak dur, sıçan gibi gir deliğine saklan. Sadece parasal sorunlar söz konusu olduğunda başvurulur mahkemeye. Hırslı iki veli, malına mülküne el konulmuş bir yetim, daha da hırslı üçüncü bir kişi. Ama işte her şey yolundaydı. Mal sayımı yapılmış, annesinin küçük mülküne el bile sürülmemişti. Dolores Hayes'in büyümesi bekleniyordu. En iyisi velilik başvurusundan kaçınmaktı. Peki ya gereğinden fazla sessiz kalırsam herhangi bir yardımlaşma derneği işe karışmaz mıydı? Az çok avukat olan dostumuz Farlow bana tutarlı bir iki öğüt verebilmeliydi. Ama cinin kanseriyle o kadar başı dertteydi ki bana söz verdiğinden, yani ben yavaş yavaş Charlotte'un ölümünün getirdiği sarsıntıdan kendimi kurtarmaya çalışırken onun 2-3 parçalık mülkünü denetlemekten fazlasını yapamazdı. Onu Dolores'in gerçek babası olduğum düşüncesiyle öylesine koşullamıştım ki pek kuşkulanacak durumda değildi. Okuyucumun buraya kadar anlattıklarımdan da anlamış olacağı gibi oldukça kötü bir iş adamıyım. Gene de ne bilgisizlik ne üşengeçlik beni başka yerlerde yasal çözümler aramaktan alıkoymamalıydı. Beni bundan alıkoyan herhangi bir biçimde kaderin işine karışır, o akıl almaz armağanını akıl düzeyine çıkarmaya çalışırsam bu armağanın o doğu masalında sözü geçen dağın üzerindeki saray gibi kayboluvereceği korkusuydu. Hani o saraya sahip olmak isteyenler uzaktan bakarlarmış da sarayın temeliyle kara kayalar arasından gün batımının nasıl olup da göründüğünü sordular mı saray gözden kayboluverilmiş ya. Sonunda Bursley Kız Koleji'nin kampüsünde henüz gözden geçirme fırsatı bulamadığım birçok başvuru kitabının, bu arada Werner'ın Amerikan evlilik yasaları üzerine ya da Birleşik Devletler Çocuk Bürosu yayınlarından bazılarının da elimin altında bulunacağı kanısına vardım. Doğunun içinde bulunduğu bu yozlaştırıcı tembellikten kurtulması, bir şeyler yapması gerektiğine de inandım. Bu kadar değişik şeyler yapmaya kandırabilirdim ki onu, yaptırabileceklerimin listesini meslekten bir eğitimci görse şaşar kalırdı. Ne kadar yalvardım, ne kadar bağırıp çağırdımsa da Doğu'yu resimli roman dedikleri şeylerle Amerikalı kadınlar için yayınlanan dergilerdeki öykülerden başkasını okumaya razı edemedim. Bir parçacık daha nitelikli olan her çeşit edebi örnek ona okulu hatırlattığından genelde Limberlost'la Kız, Binbir Gece Masalları ya da Küçük Kadınlar gibi örnekleri okuyup zevk almaya istekli görünüyor ama tatilini böyle ağır kitaplar okuyarak harcamak istemediğinden kesinlikle emin olduğunu söylüyordu. Şimdi düşünüyorum da yeniden Doğu'ya dönmek, onu Bursley'deki özel okula yollamak büyük bir yanılgıydı. Bunun yerine daha gezinmenin suyu çıkmamışken gezine gezine Meksika sınırını geçmeli, 1-2 yıl daha tropik bir mutluluğu tattıktan sonra küçük Güney Amerikalı Dilberim'le evlenmem gerçekleşinceye kadar beklemeliydim. Çünkü açık söyleyeyim, sinir uçlarımın lenf bezlerimin salgısına göre değişen ölçüde gün boyu bir delilik noktasından ötekine yol alabiliyordum. 1950'lerin başında süperici olma özelliğini kaybetmiş oldukça sorunlu bir ergenden nasıl kurtulacağımdan tutun da birazcık sabırla ve şansımın da yaver gitmesi koşuluyla Lolita'ma sonuçta şahane damarlarımda benim kanımda dolaşan bir ikinci Lolita doğurtabileceğime kadar. Lolita 2 1960 başlarında 8 ya da 9 yaşına gelmiş olur. Ben de hala olgunluk çağımda olurdum. Zihnimin ya da zihin yerine taşıdığım o korkunç şeyin dürbününden baktığımda zamanın uzaklığı içinde bir ihtiyar delikanlının yoksa ihtiyar bir rezil mi demeliyim garip, gülünç, sevecen bir Doktor Humbert'in olağanüstü güzellikteki Lolita 3 üzerinde ağzının suyu akarak büyük babalık sanatının inceliklerini çeşitlediğini de görebiliyordum. O çılgın yolculuk günlerimizde ise Lolita 1'in babası olarak korkunç bir başarısızlık örneği oluşturduğumdan kuşkum yoktu. Elimden geleni yapıyordum. Adı İncil'den bir deyişi andıran ama İncil'e hiçbir benzerlik taşımayan Kendi Kızını Tanı adlı bir kitabı daha bir daha okumuştum. Bu kitabı Lo'ya 13. yaş günü için cici, ticari desenlerle süslü Küçük Deniz Kızı kitabını aldığım dükkanda bulmuştum. Fakat en iyi anlarımızda bile, örneğin yağmurlu bir günde oturup kitap okuduğumuzda Lo'nun bakışları pencereden kolundaki saate, oradan yine pencereye kayar dururdu. Kalabalık bir lokantada tıka basa yemek yediğimizde, çocukça iskambil oyunları oynadığımızda, alışverişe çıktığımızda ya da öteki sürücüler ve çocuklarıyla birlikte trafik kazasında tuzla buz olmuş, üstü kan lekeli arabaya, yakınındaki çukurda duran genç kadın ayakkabısına baktığımızda, arabaya binip uzaklaşırken Lo, dükkandaki salağa anlatmaya çalıştığım ayakkabı tıpkı böyleydi. İşte bütün bu gelişigüzel anlarda bile ben baba olarak ne kadar az inandırıcıysam, o da kızım olarak inandırıcı olmaktan o kadar uzaktı. Taklit yeteneğimizin başarısızlığında suçlu gezinmelerimizin de payı var mıydı acaba? Yerleşik bir ev, okullu kızların günlük düzeni olumlu bir değişiklik yaratır mıydı dersiniz? Berkeley'i seçerken sadece oldukça akıllı, uslu bir kız lisesi bulunmasından değil, sırf kadınları kabul eden bir üniversitesi olmasından da etkilenmiştim. Ah şu bir yere yerleşme, kendimi şu ya da bu biçimde kendi ekoseme ters düşmeyen bir desene uydurma tutkum yok mu? İşte bu yüzden hemen aklıma Berkeley Üniversitesi'nin Fransızca bölümünde görevli biri gelmişti. Yazdığım kitabı derslerinde kullanma inceliğini gösteriyordu. Bir konuşma yapmam için girişimde bile bulunmuştu. Konuşma falan yapmaya hiç niyetim yoktu. Elinizdeki itiraflar boyunca önceden de yer yer belirttiğim gibi ortalama üniversiteli kızların iri yarı, sarkık kalçalı, kalın baldırlı, iğrenç denli bedenlerinden daha fazla nefret ettiğim bir şey olamazdı. Belki de bu bedenleri benim süperciklerimin işlerine diri diri gömüldükleri kaba saba kadın etinden tabutlu olarak gördüğümden de bu. Ama etiket, özgeçmiş, göstermelik bir kimlik istiyordum. Biraz sonra göreceğiniz üzere eski dostum Gaston Grady'nin yanında oldukça güven içinde olmam için bir neden hem de maskara mı maskara bir neden bulunmaktaydı. Bir de para sorunu vardı. Gelirim bu zevk eğlence gezisinin yükünü taşıyamaz hale gelmişti. Doğrusu daha ucuz motelleri yeğliyordum. Ama zaman zaman cafcaflı, ekstra lüks bir otele ya da gösterişli bir çiftlik evi bozuntusuna uğrayacağımız tutuyor, bu da bütçemizde büyük gedikler açıyordu. Dahası gezip görmeye ya da Law'nun elbiselerine akıl almaz paralar harcıyorduk. Hayes marka külüstür deseniz, sadık ve tosun bir araba olmasına karşın küçüklü büyüklü onarımlar gerektiriyordu. Yetkililerin ifademi yazmam için büyük bir incelik göstererek bana bıraktıkları belgelerin arasından çıkan karayolları haritalarının birinin üzerindeki bir iki karalama bu konuda fikir vermeye yarayacaktır sanırım. Su gibi para harcadığımız 1947 Ağustos'unda başlayıp 1948 Ağustos'unda sona eren o beklenmedik dönemde geceleme ve yiyeceğe 5500 dolar, benzin, yağ ve araba onarımlarına 1234 dolar, beklenmedik masraflara da bir o kadar harcamışız. Öyle ki toplam 200 gün tutan konaklamalar dışında sabahtan akşama kadar hareket halinde bulunduğumuz 150 gün içinde 45 bin kilometre kadar yol yapmışız. Bu fukara emekli 8 bin dolar para harcamış. Yuvarlak hesap 10 bin diyelim. Çünkü oldukça hesapsız olduğundan birçok ufak tefek masrafı gözden uzak tutmuş olabilirim. İşte böylece doğuya doğru yola koyulduk. Ben tutkumun doyurulmasından güç almak yerine perişan olmuştum. Onun yüzünden ise sağlık fışkırıyordu. Kalçaları hala bir oğlanınkiler kadar dardı. Boyu 2-3 santim uzamış, 4 kilo almıştı. Her yere gitmiştik ama gerçekte hiçbir şey görmüş sayılmazdık. Bugün bazen düşünüyorum da o upuzun yolculuk, o güzel, o dost, o hülyalı, o koskoca ülkeyi kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir sümüklü böcek iziyle kaplamaktan başka ne işe yaradı? Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki o ülke ikimiz için sadece kenara kıvrılmış haritalardan, lime lime olmuş karayollar rehberlerinden, eski otomobil lastiklerinden, geceleri her gece ama her gece uykuya dalar gibi yaptığı an onun boğulduğu hıçkırıklardan başka bir anlam taşımamış. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Broadway. BROADWAY. Minnesota. MINNESOTA. Bursley. BEARDSLEY. Gaston Gladin. GASTON. GRODIN. Ayrım sonu, sayfa 203.